Yunus ile Baba Yani insanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Baba Yani konuğumuz avukat Emre Akkaş. Aslında Emre abiyle birlikte bugün çok farklı konulara değineceğiz. Hukuk konuşacağız. Daha sonrasında hukukun biraz goygoyuna da gireceğiz. Ama en temel noktamız tabii ki de Emre abiyi tanımak. Aslında hani benim dinleyicilerim, yani sizler Emre abi elbette ki önceden araştırmışsınız. Zaten biliyorsunuzdur. Ama bilmeyip bizi ayıp edenler için Emre abi biraz kendini tanıtır mısın?
Ben avukat Emre Akkaş. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Galatasaray Üniversitesi'ne başlamadan önce Amerika'da California UC Berkeley Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldım. Beni tanımlayan ve sevdiğim yönlerimden biri de Konyalı olmak. Ben severek ve gururla Konyalıyım diyebilirim. 1990 doğumluyum. Bir kız çocuğu babasıyım. Bir hukuk büromuz var. 2,5 yıl önce kurduğumuz. Daha önce de tabii gene İstanbul'da hukuk deneyimime, avukatlık deneyimime İstanbul'da başladım. Bu kadar diyebiliriz.
Abi peki bir şey soracağım şimdi. Hani bir en başta siyaset bilimi okumuşsun, daha sonra da hukuka geçmişsin. Hani aklında bir siyaset olması gerekiyor sürekli. Yani acaba hani yapsam mı yapmasam? Çünkü hani insanların böyle çocukluktan gelen hayalleri vardır. Bilmiyorum, senin nasıl bir hayalin vardı? Neden mesela siyasetten sonra bir daha hukuk alanını okudun? Bir bağdaştırma mı var ortada?
Evet Yunus, çok kritik ve güzel sorular sormaya daha ilk sorudan başlaman tabii terletmeye başladı beni açıkçası. Şöyle, aslında ben tabii memur bir aileden gelen bir insanım. Tüccar bir aileden gelmiyorum. Bu sebeple biz tabii yetişme tarzı olarak da, hani babam da devlet memuru, makine mühendisi olduğu için Türkiye'nin birçok şehrini gezdik. Ve yani yetişirken her zaman nihai hedef ve amaç olarak bize, memleketimize, devletimize, milletimize hizmet etmenin en önemli gayelerden bir tanesi olduğunu, hayat ve yaşam gayesi olarak ailem, babam hep bize bunları anlatırdı, bunlarla bizi yetiştirdi. O yüzden tabii içimde her zaman memleketime hizmet etme isteği var. Bu tabii bunun özellikle lise sonrası daha aktif ve daha belki heyecanlı dönemlerimizde, hani devletimize, milletimize, insanımıza faydalı olmayı sadece sanki siyasetle daha görünür bir şekilde yapabilmek olarak algıladım. Ve siyaset bilimiyle de bunu aslında daha kurumsallaştırmak ve bu alanda da kendimi ilerletmek istedim, doğru. Ama tabii hayatın bazı yaşattığı şeyler, tabii bu hayatın bize yaşattığı tecrübelerin ve öğrettiği deneyimlerin, hani evet doğru, devletine, milletine, insanına faydalı olmak istiyorsun ama bu sadece siyaset yaparak olmaz. Daha birçok açıdan faydalı olabilirsin, hizmet edebilirsin. Tecrübesinden ve bu anlamda algısından sonra ben öncelikli olarak kendi yaşamımı siyasete bağlamamak ve siyaseti bir meslek olarak yapmayı kafamdan, aklımdan, hayatımdan tamamen silmek için öncelikle, ve babam da iş adamı olmadığı için, kendi işimi kurmayı ve bağımsız ekonomik bir altyapımı kendim, en azından kendi özelimde oluşturmayı hedefledim. Bu kapsamda da zaten işte ÖSYS sınavında Galatasaray Üniversitesi'ni kazanmıştım. Kazandığım için Amerika dönüşü, tekrar Galatasaray hukuka başladım. Biraz aslında Amerikan sistemi gibi oldu. Yani Amerika'da 4 yıl bir lisans yapar, ondan sonra 3 yıllık hukuk fakültesinde okursunuz. Benimki aslında biraz öyle oldu. Yani Amerikan sistemiyle hukuk bitirmiş oldum. Ve hakikaten şu anki hayatımda biraz bu şekilde ilerliyor. Avukat olarak önce kıymetli bir üstadımın yanında meslek hayatına başladım. Daha sonra akabinde kendi ofisimizi açtık. Aslında bir yandan da avukatlık. Tabii biz avukatlar olarak işimizi ticaret gibi hiçbir zaman görmezle tanımlamayız ama tabii serbest meslek olarak geçer ve ekonomik bağımsızlığınızı kazanacağınız bir aslında işletme, bir business olarak görebilirsiniz.
Abi şimdi şöyle, çok güzel bir aslında hani hukuk bürosu var ortada. Bunun yanında başka işler de yapmaya çalışıyorsun. Bazı noktaları koşturuyorsun. Ama şimdi şöyle, ya bu hukuk bürosunun kuruluşu nasıl oldu? Ve yani dedin ya, kıymetli bir üstadının yanında çalışmaya başlamışsın. Daha sonrasında nasıl oldu da böyle yerlere gelebildin? En azından güzel bir şekilde hayatını şekillendirebildin.
Şimdi tabii özellikle Galatasaray'ı bitirdiğimde yaş itibariyle de aslında yeni bir mezundan 4 yaş daha büyük üniversiteyi bitirmiş oldum. O sebeple staj deneyimim tamamen avukatlık olarak başladı. Çünkü daha öncesinde de zaten staj, yaz stajları yaparak hep güzel bürolarda, önemli üstadların yanında bu aşamalara geldik. Tabii orada yaptığım iş daha çok şirketler hukuku ve işte bizim avukatların corporate olarak dediği daha çok ticari danışmanlık alanında faaliyet gösterdim. Çok önemli firmaların önemli projelerinde yer aldım. Ve tabii aslında kendi ofisimi açma hayalim tabii ki mutlaka vardı ama Ben çok fazla işte isim egosu olan bir insan değilim. Yani hani işte Suits izlediyseniz işte name partner, isim ortağı, işte ismim duvara yazılacak gibi. Tabii her avukatın bu tarz hayalleri, istekleri olur ister istemez. Bizim mesleklerimiz de işte doktorluk, avukatlık biraz egonun önünde olduğu mesleklerdir aslında. Ama ben yani gerçekten kıymetli bir üstadımla bu işe başladığım için güzel de gitti. Daha sonra avukat olarak da orada devam ettim. Ve çok benim için çok büyük bir onurdur aslında. Kendisi 30 yıllık bir ofisin sahibi. O da Etiler'de. Hayatımda ilk defa ben sana ortaklık teklif ediyorum dedi. Ve bana ortaklık teklif etti. Fakat tabii bu ticarettir. Ortaklık çok tabii bambaşka bir şey. Yani birinin yanında çalışmak veya bir iş için ortak olmak daha farklı bir şey. Ortak olmak çok bambaşka bir şey. Her zaman saygım, sevgim, bir de meslekte ben biraz usta çırak ilişkisine inananlardanımdır. Yaşa ve tecrübe çok saygı duyarım her zaman. Ve o anlamda da hani müsaade isteyip üstadımdan, onun da rızasını alıp o şekilde kendi ofisimi açtım. Hem ona teşekkür ettim hem de iyi ki açmışım diyorum.
Abi şimdi şöyle, çok güzel bir aslında kariyerim var. Ama benim hani aklımda soru işareti olarak kalan şeylerden bir tanesi şu. Amerika'ya gidişin nasıl oldu? Amerika'dan dönmeye nasıl karar verdin? Çünkü şu anda hani o beyin göçü dediğimiz olay çoğunlukla gidiyor ve gelmiyor.
Yok,
hani
kesinlikle.
Çoğunlukla hani birçok kişi hani diyor ki ya ben gideyim orada okurum 4 sene sonra geri gelirim kafasında gidiyor. Tabii. Ama oradaki hayatı gören veya oradaki yaşantısı ona daha yakın gelen insanlar orada kalıyor. Sen nasıl geri dönmeye karar verdin veya gidişin nasıl oldu?
Şöyle, tabii benim aslında Amerika'da okuma hayalim hep vardı. Ya biz dediğim gibi çok böyle üst düzey bir iş adamı ailesinden vesaire veya üst düzey bürokrat ailesinden gelmiyorum. Ama bir amcam var, o da şu anda doçent. O zaman da hatta ODTÜ'yü bitirmiş, işte Bilkent yüksek lisansını yapmış. Princeton'dan kabul almıştı Amerika'dan ama gitmedi. Türkiye'de doktorayı bitirip akademisyen oldu. Hep bana küçüklüğümden beri, yani babaannemin o kerpiç evinde bayramlarda onunla otururken o bahçede oğlum Harvard'ı düşün. İşte oraya, çünkü o siyaset bilimcidir amca. Tabii ondan etkilendim. Evet, açık konuşayım. Hep bana onu hedef koydu. Ya dedi sen Harvard'a gideceksin, siyaset bilimi okuyacaksın. Biz bunları konuşurken Konya'nın Çumra ilçesinde Bağlar Mahallesi'nde kerpiç bir evde bahçede oturuyoruz. Ama hep bununla gerçekten ben kendimi motive ettim. Ve fırsatım da oldu. Amerika'ya gitme fırsatım oldu. Ben bunu değerlendirdim. Yani çok da güzel bir üniversitede bu tecrübeyi yaşama imkanım oldu. Ama dediğim gibi yani hani hayatta insanın bazı tutkuları vardır. Bu tutkulara erişmek için bazı zamanlar seni iç muhasebesi yapmaya iter. Ve kendi kendini sorgulamaya başlarsın. Bu sorgulama aslında kendi içindeki tutkuyu, kendi içinde belki yıllardır düşündüğün hedefi ve hedefe ulaşma yollarını yeniden hesap etmeyi, yeniden onların üzerine düşünmeyi ve belki gideceğin yolları farklılaştırmayı ve belki de doğrultmayı sağlar. Benim dönüşüm biraz öyle oldu. Yani dediğim gibi ben siyaseti akademisyen olarak yapamayacağımı, siyaset bilimci olarak, onu fark ettim kendimde. Çünkü az çok biliyorsun beni, yani aktif bir adamım, aksiyon seviyorum. Hareketliyim. Daha iş dünyasında bir yapım var. Zaten bu sebeple de Kayserili bir eşim var. Zaten o yüzden hep beni kayınbabama benzetirler, babamdan çok. Yani ticareti seviyorum hakikaten. Çok tabii ticareti de doğru yapmanın önemine dikkat ederek yapmaya gayret eden, sürekli de öğrenen biriyim dediğim gibi. Bu yüzden tabii kendi içimde, kendi hedeflerimde benim için dediğim gibi siyaset bir hedef olmaktan, kısa süreçte bir hedef olmaktan veya siyaset yapmak bir amaç olmaktan çıktı. Aslında doğrulttum hedefimi. Yani bir imkan olur, zaman müsaade eder ve o an itibariyle ben milletime, memleketime faydalı olabilecek bir pozisyondaysam, gerekirse kendi işimi bırakıp ben zaten devletime faydalı, milletime faydalı olmaya her zaman çalışırım. Ama bunu meslek olarak yapmamam gerektiğini, çünkü meslek olarak yapanların koltuklarından kalkma konusunda biraz zorlandıklarını aslında tecrübe ettim, gördüm, öyle söyleyeyim. Onun için döndüm ve avukatlık yapmak için ben hukuk okudum. Yani hiçbir zaman hukuka başlarken hakim savcı olmak veya hukuk akademisyeni olmak gibi hedefim yoktu. Avukat olmak için başladım, avukat oldum.
Abi aslında böyle son 3. sezonun da son bölümlerinde, bir önceki sezonumuzun da sürekli işte son bölümlerden bir tanesinde işte Kıvanç abi vardı mesela. Onda o Yozgat'tan bir göğden çıkmıştı. Daha sonrasında Akan abi geldi, o Yugoslavya'dan, eski Yugoslavya'dan gelmiş
evet.
ve oradaki aslında o zulümle birlikte çıkmış. Sen de burada Konya'dan çıkmış bir yiğidimiz olarak böyle buradasın.
Eyvallah.
Bu beni çok sevindiriyor. Ya yaklaşık 45 bölüm yaptık. Sen 46. bölüm olman lazım. Yanlış hatırlamıyorsam en azından. Ya bu bölümlerin çoğusunda kimi zaman halktan biri, kimi zaman bir siyasiyi konuk ettik. Kimi zaman gayet normal bir lise öğrencisini de konuk ettik. Ama ne olursa olsun bu bütün konuklarımızın arasında bir şey vardı, bir bağ vardı. Bu bağ da aslında sıfırdan başlamak. Sıfırdan olmasa bile en azından sıfıra inip tekrar o yüze çıkmak, dibe inip tekrar bir yukarı çıkmak. Bu aslında herkesin hayalinde olan ve de hani olduğum yerden ben çıkacağım ve çok başka şeyler yaratacağım, çok başka şeyler hayaliyle etrafa çıkacağım diyebileceğim bir nokta oluyor aslında. Peki senin ilk o vurgun olduğu nokta ne? Elbette ki amcanın bir doçent olması, hani o aralar en azından bunu okuması senin çok büyük ufkunu açmış. Ama bundan sonra hani ya bu benim iş hayatımda dönüm noktamdır dediğin bir hikayen var mı?
Şimdi şöyle tabii hayat hikayemdeki hikayem aslında başka. İş hayatındaki hikayem aslında çok başka değil. Nasıl? Şimdi tabii ben dediğim gibi yani bir makine mühendisi babanın oğluyum. Devlet memuru. Annem ev hanımı. Bizim tabii daha orta sosyoekonomik açıdan orta alt seviye olan bir ailenin evladı olarak üç kardeşten biriyim. Tabii işte bir iş sahibi olmak aslında en büyük hedeflerden bir tanesi. Yani aileni kurmak. Ben hiçbir zaman bununla yetinen biri olmadım kendi açımdan. Hani birazcık fazla hırslı olduğumu, işte annem çok naif bir insandır ve bunu çok dert etmiştir. Oğlum bu kadar işte isteme bir şeyi, bu kadar hani hırslı bir şekilde isteme. Tabii gerçekten çok hırslı olmanın zararını gördüm, yaşadım hayatımın bir alanında ve hırsı değil azmi hayatıma serlevha yapmayı ve rehber edinmeyi de bir yerde öğrendim ve iyi ki de öğrendim. Belki oraya da değiniriz ufak. Şimdi tabii her zaman sahip olduğumun daha fazlasına erişmeyi ve bana yakıştırılanın daha fazlasını yapabilmeye her zaman inandım. Yani Ermenek denen 10 bin nüfuslu Karaman'ın Güzide bir ilçesinde ben ilkokula başladım. Atatürk İlkokulu'nda. Çok küçük bir ilçedir yani köy gibi. Çok güzel bir ilçedir. İşte dağıyla, suyla, Torosların eteğinde, toprağıyla. Çocukluğum böyle bir yerde geçti. Yani hatta babam o zaman Ermenek Barajı'nın yapım işleri müdürüydü. Sonda işleri müdürüydü. Biz dağda Eskice köyünde sadece 3 tane evin olduğu, müdür, muhasebeci ve ambarcının olduğu ve etrafı tel örgülerle çevrili ve o arazinin içinde işte konak evinden tut dinamit deposuna tamamen işte 10 tane pick-up araçtan iş makinelerini böyle bir yerde çocukluğum geçti. Ama hani bütün ağaçların, ormanın içinde bir yanda alabalık havuzu, bir yanda keklikler, bir yanda tavşanlar. Hakikaten ormanda büyüdüm diyebilirim. Ciddi anlamda öyle. Ve bu gerçekten beni yani böyle bir savaşçı bir adam haline getirdi. Yani ben işte bir yandan mesela bütün o küçük ilçenin kaymakamı, garnizon komutanı, hakimi, savcısı mesela benim Galatasaraylı olmamın sebebi bir savcı abimizdir. Yani bizim oraya gelen çünkü o bölgede tek böyle gelip devlet tabii çalışanlarının gelip konaklayacağı, birazcık soluk alacağı tek düzenli yer babamın müdürü olduğu o bölgeydi. Orada büyük şeftali ağaçları, elma ağaçları babam çok ciddi bir ağaçlandırma yapmıştı. O gelen konuklarımıza da ikram ederlerdi. Öyle olunca hep küçüklüğüm aslında ve Almanya'dan, Avusturya'dan ve Belçika'dan mühendisler o barajın yapım işleri için sürekli o dediğim köyde kalırlardı. O yüzden benim küçüklüğüm hem köyde geçti ama hem o bölgenin hakimi, savcısı, kaymakamıyla ve yabancı mühendisleriyle geçti. Ama köyde iki tane arkadaşımla büyüdüm. Yani 5 senem orada geçti Yunus. Onun için çok farklı bir başlangıcım oldu aslında hayata. Yani hem Avrupalı mühendislerleyim, hem köydeyim. Yani hakikaten eşekle falan gidiliyor yolda. Hem de aslında sürekli şehre gidip işte ve şehirden dönüp sadece kısmi bir şehir hayatını yaşamış. Ama o doğanın, o mücadelenin de içinde büyümüş bir yapıyla kendimi hep daha fazlasını istemeye yönlendirdim. Ve belki de doğal olarak bu oluştu. Babam tabii çok ilgilenirdi bizde. Hep daha fazlası olabileceğimizi, yani hedefimizi büyük tutmamız gerektiğini, hep işte Atatürk'ün tek bir hedefiniz var, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yani hep bunları söyleyerek beni hakikaten büyüttü, yetiştirdi. Ben de gerçekten hani böyle çalışkan, böyle hani zamanı önem veren, tabiri caizse Avrupalı, Alman bir babanın oğlu olarak, kafa yapısı olarak Hep bunlara hedef koydum kendime. Amcam bizim ailede en işte tabiri caizse okumuş kişi olarak bize yani böyle bir insan işte Çumra'dan çıkıp Princeton'dan kabul alacak kadar bir başarıya ulaşıp ODTÜ'yü ikinci ligde bitirecek kadar böyle bir noktaya geldi ve bizler için bir anlamda bir rehber oldu, yani bir örnek oldu. Ben de dedim ki amcam böyle olduysa işte ben daha fazlası olabilirim. Yani bu hırslı yapım aslında her zaman beni daha fazlası olmaya doğru yönlendirdi. Ve biz işte tabii Karaman'a geldik. Karaman küçük bir ildir, bilirsin. Yani sonradan il olmuş. Her gittiğim yerde o okulun birincisini geçtim. Birinci oldum. Yapım böyledir benim. Yani bulunduğum yerden yeni bir ile çok il değiştirdim Yunus ben. Yani 9 tane 8 yıllık ilk ve orta öğretimimde 6 tane okul değiştirdim. Ve tam 4 tane il değiştirdim. Yani şöyle diyebilirsin, her gittiği her bir 2 senede bir adapte olmam gereken bir yer, bir okul, bir öğretmen ve arkadaşlarım vardı. Onun için bu sürekli değişmek zorunda kalan benim ortamım aslında bende bir özelliği daha ortaya koydu. O da adaptasyon. Şimdi bütün bu tabii tabiri caizse şeyler, kabiliyetler bende, evet sen daha fazlası olabilirsin. Sen daha iyisi olabilirsin. Sen Amerika'ya evet gidebilirsin. Aslında onlar beni birazcık motive ede ede, buraya geldiysen bu da olursun, buraya geldiysen bunu da yaparsın gibi kendi küçük motivasyon hedeflerimle aslında istedim ve çok çalıştım gerçekten. Yani tamamen tırnaklarımla yani.
Aslında şey gibi abi, böyle hani sahibinden girersen en başta 100 bin TL'lik bir arabayla başlarsın, yavaş yavaş milyona doğru çıkarsın. Ha 100 bini vermişiz, 110 bin de veririz, 150'yi de veririz, 200 de veririz. Bir bakıyorsun bütün Ferrari'lere bakıyorsun, Bugatti'lere bakıyorsun. Evet. Bugün de inşallah sen de daha da kademe kademe üste çıkacaksın. Hala hani, çünkü şöyle bir durum var aslında. Senin de biraz girişimci kafan var. Ve biz de aslında her ne kadar girişimci temalı bir podcast yapmasak da konuklarımızın çoğusu ya girişimcilik temalı işlerden geliyorlar ya da o kafa yapısına uygunlar. En azından hatta sen hani Belçika dediğin birçok ülke söyledin. Biz de hani Belçika'da böyle top listlere giriyoruz. Oradan da böyle bütün dinleyenlerimize selamlar olsun. Selamlar. Toplamda 20 ülkeden dinleyenlerimiz var. Süper. Bütün hepsine selamlar Süper. Olsun. Abi şimdi şöyle. Senin bir hırsın var ortada. Ve bu hırsla birlikte aslında bu hani bazı insanlar için hırs gerçekten kötüye götürebiliyor. Çünkü hırs belli bir seviye var aslında. Hani her şeyin belli bir noktası makbuldür. Daha fazlası, fazlası zarar muhabbeti vardır. Peki abi sen ara sıra şimdi güzel bir başarı hikayesini konuştuk. Ama arka planda belli başarısızlıklar da vardır. Aslında hani geçenlerde bir kelime okumuştum. Hani ne zamanki başarılı olacağını hissediyorsan o zaman şunu fark etmen gerekiyor. Başarısızlık da bir başarıdır. Sen bunu fark edebilmiş bir abimizsin gibi gözüküyor en azından. Evet. Peki abi bize bir başarısızlık hikayeni anlatır mısın?
Şu şekilde, başarısızlık hayatın aslında bütün aşamalarını sürekli yaşadığımız bir tabii kavram. Yani ofiste de öyle. Bir davayı kazanırsın, başarılısın. Bir davayı kaybedersin. Bir anlamda başarısızsın. Her ne kadar onun hakkını yapsan da, belki yerine getirsen de. Ama benim kendi gözümde en başarısız olduğumu hissettiğim an, biz tabii biraz önce bahsettiğin girişimcileri aslında ağırlamıyoruz konsept olarak ama bütün ağırladığım konuklarda bir girişimci ruhu hissediyorum dedin. Ben de aslında küçüklüğümden beri tabii hep sivil toplumun içinde olmaya çalışan bir insanım. Yani aslında baktığında ticari girişimcilik yönümün önünde hep sosyal girişimcilik yönüm var. Ve ben Amerika'dan döndüğümde Genç Barış İnisiyatifi Derneği diye bir gençlik derneğini kurduk arkadaşlarımla. Tamamen herhangi bir işte kesim farkı gözetmeksizin Türkiye'nin gençlerini birleştirmeye çalışan, akademik projeler üreten ve katma değer ortaya koyan böyle bir dernekti hedefimiz. Ve bu dernekte aslında tamamen öğrencilerin kendi harçlıklarını bağış olarak derneğe vererek 50 lira, 100 lira, 25 lira, 75 lira Beşiktaş'ta 35 metrekare bir yerle başlayan bir hikayeydi. Bu hikaye tabii bizim için çok kıymetliydi. Birçok arkadaşımızı buradan edindik. O dostluklarımız hala devam ediyor. Çok güzel arkadaşlar edindik ama tabii hep kafamda şu vardı. Yani bir sivil girişimin kurulması çok kolay aslında. Dernekler işte birimine, valiliğe gidip çok rahat bunu yapabilirsiniz. Ama özellikle sürdürülebilirlik olarak, yani bunu çok daha yıllara matuf bir gençlik derneği olarak ilerletmek de hedefimiz. Ama tabii belki Türkiye'nin konjektürü, yani işte yaşanan, özellikle son 4-5 yılda yaşanan sivil toplumun da çok yara aldığı birçok olay derneklere olan, sivil topluma olan tabii bakışı birazcık yıprattı. Biz tabii çok ciddi bir ivme yakalamıştık. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne Türkiye Barış Zirvesi'ni organize ettik. Marmara Üniversitesi'ne ilkini yapmıştık. Türkiye'nin iki ilinde şube kurduk. Tamamen kendi öz imkanlarımızla. İngilizce, Türkçe yayın yapan bir dergi bastık. Ve bunu ulusal olarak yayınladık. Yani ilk dergimizin ilk röportajı Güney Afrika Büyükelçisi Vika Kumalo'ydu. Yani bu şekilde yayın yapan bir dergiydik. Tabii istediğimiz gibi gitmedi. Ve 5 senenin sonunda, yani bizim çocuğumuz gibidir, o GBI diye kısaltmasını yaptırmıştık. Hatta bütün o zamanki arkadaşlarımız, işte Ankara Şube Başkanımız vardı, şimdi idari hakim. Benim başkan vekilim vardı, İsviçre'de şimdi tahkim alanında doktora yapıyor. Çok kıymetli bir akademisyen. Çok güzel, çok güzel bir ekiptik. Ama o ekibi sürdürememek, o derneği devam ettirememek, o işte başarıyı sürekli hale getirip benden sonra doğru bir şekilde aktaramamak ve bunun belki mali altyapısını sağlamlaştıramamak benim için çok büyük bir başarısızlıktı. Ve derneği kapattıktan sonra da Yunus, 2017'den sonra ben derneklere küstüm kendi adıma. Çünkü yani çok güzel, çok temiz bir iş yaptık. Hakikaten mesela ilk yaptığımız iş, bu Fransa'nın çıkardığı bir yasa tasarısı vardı. 45 bin euro para cezası öngören, Ermeni soykırımına karşı konuşan Türklere özellikle ceza verilecekti. Biz burada AK Parti ve CHP gençlik kollarını birleştirdik ve aynı metne imza attırdık. Yani bu Türkiye tarihinde olmuş çok özel olaylardan ve anlardan bir tanesidir. Ve Fransız konsolosluğun önünde çok böyle hoş bir eylem yaptık. Fransız ve Türk bayraklarıyla donanmış bir çeleğin üstüne Fraternite, Liberté, Égalité yazarak eşitlik, özgürlük ve kardeşlik. Fransızlara kendi logolarıyla biz dedik ki, yani ifade özgürlüğü sizin zaten mottolarınız arasında, dünyaya yaymak istediğiniz bir unsur. İşte biz iki ülke olarak aslında dost ülkeleriz ve demokratik bir şekilde bu eylemle size biz kendi sesimizi duyurmak istiyoruz diye hem Türkçe hem İngilizce hem Fransızca bunu beyan ettik. Hatta konsolosluktan heyetler gelip bize teşekkür ettiler. Yani o zaman tabii siyah çelenk bırakan bırakana bizim bu yaptığımız medeni eylem hakikaten çok takdir toplamıştı. Yaptığımız bütün işlerde bunu sağladık ve benim en büyük hayalim aslında bu. Yani bu ülkenin insanı çok güzel. Bu ülkenin insanı gerçekten çok aslında özünde iyi. Ve bütün dünyaya faydalı olabilecek bir ülkeyiz biz Türkiye olarak. Yani hem jeopolitik açıdan hem coğrafi açıdan hem de insanımızın aslında ve bölgemizin, coğrafyamızın kozmopolit yapısı sebebiyle bütün dünyaya güzellik yayabilecek, faydalı olabilecek bir ülkeyiz. İnsanımızın özünde de o güzellik var. Ama bunu tabii gündelik sıkıntılarla maalesef çok yansıtamıyoruz. Bu da bizim enerjimizi çok alıyor. Benim isyanım hep bunaydı. Yani biz aslında ideolojik veya işte daha bizi ayıran noktalara kendimizi fokuslamak yerine bizi birleştiren unsurlara yoğunlaşıp bu ülkenin vatandaşları ve dünyanın iyi insanları için, hani o film var ya, dünyada insanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar ve kötü insanlar çok kıymetlidir. Bu dünyanın ve bu ülkenin iyi insanları için faydalı olabilecek bir gençlik. Üreten, çalışan bir gençlik. Sadece eleştiren değil, geliştiren, üreten bir gençlik. Hani bu mottoyla biz üniversiteyi bitirdik. Tabii o süreçte dediğin gibi girişimciliklerimiz ticari anlamda da oldu. Startuplar kurduk, startuplarda çalıştık senin de olduğun gibi. Ama yani bu güzel ekibi, yani onlarca, yüzlerce arkadaşımız vardı. O sivil toplum çatısının altında hala tutamıyor olmak benim için çok üzüldüğüm, böyle gerçekten keşke ilerletseydik, büyütebilseydik dediğim ciddi bir başarısızlık.
Aslında böyle sen bunları dedikten sonra bana Sabancı'nın bir programda söylediği çalışacağım diye eyvallah, böyle güzel bir donesi vardı. Ve sen bu çalışmayı her zaman sürdürmüşsün. En azından biz böyle görüyoruz, dinleyenler ve ben olarak. Şimdi şöyle abi, hani sen dediğin gibi bir dernek de var aslında. Bir STK'lık bir geçmişin de var. Peki şu an mesela hayalin var mı? Ya ben yeni bir STK kurup, yani yalnızca sen olmana gerek yok. Hani tabii, kurucular arasında yer almak veya bir STK'ya üye olmak, bu üyelerin arasında en azından yönetim kurulunda yer almak. Bu tarz bir hayalin var mı? Veya böyle hani ya şu bölümde gerçekten kuvvetli bir STK yok ve biz bunu yapmak istiyoruz dediğin bir dönem var mı?
Şöyle tabii bir sivil toplum kuruluşunun içinde yer alıyorum aslında. Yani dediğim gibi küstüm ama dernekler bana küsmedi. Ve ben tabii ofisimi açtıktan sonra, tabii bu alanda da bir tecrübemiz olduğu için, bir de hep sivil toplumda şey derler, yani bu alana bir kere girdin mi artık o kanından çok çıkmaz. Çünkü insanlara faydalı olmanın sende yarattığı mutluluk, sana verdiği enerji ve sana aşıladığı o hayat enerjisi ve hedefi gerçekten dünyada tatmin edilemeyecek, karşılaştırılamayacak bir mutluluk. Yani hiçbir maddi kazanç onun karşılığını vermiyor aslında. Onun için bunu yaşamış biri olarak tabii ben hayır diyemedim. Şu anda mesela Türk Kanser Derneği'nin kamu yararına bir dernek. Ve Türkiye'de hem kansere ilişkin farkındalık sağlayan hem de bu alanda hastalara ciddi faydalar ve destekler sunan bir derneğiz. Ulusal bir derneğiz. Türk ismini taşıyan bir derneğiz. Burada yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda hukuk müşavirliğini yapıyorum. 2 tane iş adamı derneğinde gene yönetim kurulu üyesiyim. Bizim memleketimizin İstanbul'daki işte 30 yıllık çok köklü bir derneğinin gene yönetim kurulu üyesiyim. Onun için ben bir dernekten soğudum dedim ama aslında şu an 4 tane dernekte yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Ancak tabii senin söylediğin eksik olan alanda bir iş yapmayı istiyor muyum sivil toplum alanında? Aslında sivil toplum alanında çok istemiyorum ama daha çok bu sivil toplum alanında diye düşündüğümüz konuyu ben şu anda startuplar üzerinden götürmeye çalışıyorum. Nasıl? Şimdi ülkemizin özellikle en önemli ihtiyacı tabii ekonomik gelişim. Yani mutlaka birçok açıdan sivil toplumun yaralara deva olduğu birçok alan ve açı var. Ve çok kıymetli tabii STK'larımız da var. Yani baktığımız zaman Yeşilay'ımız var, Kızılay'ımız var, işte Türk Eğitim Derneğimiz var, TEGEV'imiz var, birçok kıymetli derneğimiz var. Bunlar kendi alanlarında bütün dünyaya ve Türkiye'ye hizmet veriyorlar. Şimdi ama benim hem yapım gereği yani avukat olarak, hukukçu olarak, bir girişimci olarak hem sosyal anlamda hem ticari anlamda sanki katkı sunabileceğim şu an hem yaşım hem yapım itibariyle daha çok ekonomik gençlerin ekonomik gelişimlerini uluslararası yatırımcıyla birleştirerek bu gençlerin projelerinin değerlerini arttırmak ve onları unicorn olma süreçlerinde bir şekilde mentörlük yaparak onlara, yani bu işten sadece para kazanma hedefiyle değil, onları hukuki altyapılarını, finansal altyapılarını güçlendirecek biçimde destek vererek onların büyümesini sağlamak benim şu anda sivil toplum açısından, bireysel açımdan yaptığım bence en önemli aktivite. Çünkü sizler gibi kıymetli startuplara, işte ben İstanbul biliyorsun ticaret odasında startuplara mentorluk yapıyorum hukuk alanında. Başkaca tabii ticaret odaları ve bünyelerde de bulunuyorum. Bu anlamda hani bu girişimlerin kesinlikle hem istihdam olarak hem bizim ülkemizin ismini dünyaya duyurma açısından hem de şu an tabii dünya çok başka bir noktaya gidiyor. Yani baktığımızda okey çok güzel, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesi artıyor. Bunlar çok kıymetli, ihracatı artıyor ama yani bunlar artık bir bakımdan bizi tatmin etmeyecek rakamlar. Çünkü biz şu anda dünyadaki o teknoloji trendini, o gelişim trendini yakalamak zorundayız. Kötü gidiyor muyuz? Hayır bence. Yani özellikle savunma sanayide yapılan o büyük gelişmelerin etkisi çok kıymetli. Tabii yani teknoloji alanında çok önemli startuplarımız var. Biliyorsun Getir şu an 7,5 milyar dolar şirketlerine ulaştı.
Trendyol var. Tabii, yani ya Trendyol hepsi burada
var.
Nasdaq.
Yemek sepeti var.
Ya hani çok başka durumlara geldik. Hatta bu beni de çok sevindiriyor. Özellikle kesinlikle. Mesela Sanayi Bakanı'nın böyle her unicorn çıktığında paylaşması çok mutluluk verici.
Kesinlikle.
Ama artık bunu şeye dökmek istiyorum. Yani hani ya artık bir unicorn'un çıkması ülkemizde çok da bir haber olmaması gerekiyor. Çünkü gerçekten hani unicorn çıkarmak elbette ki mutluluk verici bir şey. Sonuçta milyar dolar aşan
tabii.
Ya bugün Türkiye'deki en büyük şirketler bile hani 3-5 milyar dolar denebilecek bir durumdayken Trendyol'un bugün 14-15 milyar dolara ulaşması, Getir'in bugün 7,5 milyar dolara ulaşması çok başka rakamlar ve çok başka hayaller ve hayatlar aslında. Ama ne olursa olsun bunun artık gerçekten günümüzde hani normali indirgenmesi ve normal bir adamın da ya unicorn olması çok normale inmesi gerekiyor. Ya çünkü biz ya birçok yatırımcıyla görüştüm. Yaklaşık 4-5 senedir en azından girişimci ekosistemin içindeyim. Ve hani ya birçok mentorla birçok yatırımcıyla konuştuğumuz takdirde özellikle hani Amerika ile Silikon Vadisi ile iş yapmış insanlarda ya şöyle bir durum var. Hani diyor ki bir Amerikalı bir yatırımcı için hani 100 bin dolar telefonla verilebilecek bir meblağ. Ya bugün 100 bin doları almak için Türkiye'deki bir girişimci kapı kapı dolaşıyor.
Maalesef.
Yani gerçekten bu her ne kadar biraz böyle hani belki sosyoekonomik durumlar da bunu gerektirse de aslında bu kadar büyük bir fark olması beni biraz da üzüyor diyebilirim. En azından girişimcilik ekosistemi için. Peki abi Hani dedin ya uluslararası yatırımcı ile Türkiye'deki insanları, Türkiye'deki startupları, girişimcileri buluşturmak istiyoruz. Bu noktada neler yapıyorsun? Veya bu noktada böyle ya şu firma da gerçekten bu noktada güzel iş yapıyor dediğin bir durum var mı?
Şöyle tabii yani ülkemizdeki önemli VC'lerin bu anlamda çalışmaları var. Çok fazla hani şimdi reklamasyona belki gerek yok ama yani güzel işler yapılıyor. Tabii Cumhurbaşkanlığı Tanıtım Ofisi'nin yapmaya çalıştığı bazı projeler ve çalışmalar da var. Ama burada tabii şu da var Yunus. Yani bizim global yatırımcıya çıkacak seviyede startuplarımızın da hazır hale gelmesi lazım. Yani startuplarımızın da profesyonel biçimde yönetilmesi lazım aslında. Bu açıdan bizim yapmaya çalıştığımız en önemli şey bir startup'ın öncelikli olarak global yatırımcıya çıkma sürecinde teknik altyapılarını güçlendirmeleri için onlara destek olmak. Yani biz öncelikle bunu yapıyoruz. Sonrasında tabii kendi network'ümüzden yani avukatlık olarak tabii biz hem Katar'da, İsviçre'de, Fransa'da, Almanya'da çalışmalarımız var. İş ortaklarımız var. Ve tabii ki dediğin gibi bütün dünyada teknoloji ve startup ekosistemi genişledi ve insanların bu alana yatırım yapması bütün dünyada trend olduğu için bizim aslında reel sektörde bulunan ve belki işte onlarca, yüzlerce yıllık şirketler dahi şu anda belli bir sermayesini girişim sermayesi olarak kullanıyor ve bizler de aslında avukatlığın yanında, tabii avukatlık güven esaslı bir iştir. Bu oluşturduğumuz hukuktaki güveni ve itibarı startuplara aracılık yaparak yani onları önlerine çıkararak daha bireysel olarak bunu yapıyoruz. Yani bir, şu anda bir şirket kurmadık. Fakat tabii hani buradan açıklamış da oluyoruz ama kesinlikle bu anlamda bir projemiz var. Hem aslında şöyle bir gene bu işin de bir sivil toplum tarafı olacak benim açımdan. Ben bunu sadece İstanbul odaklı düşünülsün istemiyorum. Yani özellikle baktığımızda İstanbul'un dışında belki birazcık Ankara ama İzmir bile değil. Bu startup ekosistemi bizim ülkemizin maalesef İstanbul'umuzun dışına çok fazla çıkamıyor. Yani başka şehirlerimizde teknokent, teknopark var mı? Var. Başka şehirlerimizde çok fazla olmasa da işte gene isim vermeyeyim ama yani bazı yatırım ekipleri var mı? Var. Ama hakikaten çok minimal. Yani işte bir Konya dediğiniz, bir Kayseri dediğiniz, bir Denizli dediğiniz, bir Antep dediğiniz şehirler gerçekten çok büyük sanayi şehirleri ve çok önemli iş adamlarımızın olduğu şehirler. Onların ikinci nesilleri, üçüncü nesilleri aslında tam bir melek yatırımcı. Ama bu şehirlerimizdeki bu geleneksel bizim yatırımcı niteliğindeki insanlarımızın bu alanlarda eğitilmesi, bu alanlara yöneltilmesi de lazım. Yani biz bir yandan hem yurt dışına aslında startuplarımızı teknik altyapı olarak hazırlamak hem de bir yandan Anadolu'da yatırım yapma iştahını arttırmak için hem orada bir farkındalık oluşturma süreci götürüyoruz. Yakın zamanda bu anlamda bazı eğitimler de vereceğiz ticaret odalarında. Şu anda bazı oda başkanlarımızla görüştük. Ve bazılarıyla da birebir temas edeceğiz. Yani orada gerçekten hiç tanımadığım veya işte İstanbul'da görsen çok belki oturup ciddi bir toplantı yapmayacağım bir insan ciddi mal varlığına sahip büyük yatırımların sahipleri olabiliyor. Binlerce insan çalıştırabiliyor. Bu insanımızı bizim bu iş adamlarımızı bu genç girişimcilerimizin projelerine önce tabii inandırmak, inandırırken anlatarak yani bunların altyapısını ve ticarileştirme potansiyelini onlara anlatarak, aktararak ve ikna ederek bu süreçlere dahil etmemiz lazım. Çünkü çok büyük yatırımlar yapıp istedikleri bazen paraları alamıyorlar veya çok basit bir sözleşmede ufak bir hatayla 100 bin doları kaybedebiliyorlar ve üzerini çizebiliyorlar öyle alacakların. Ama bir startup'a yatırım yaparken 50 bin dolar 30 kere düşünüyorlar. Yani bu alışkanlığı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de inan çalışıyoruz ve hedefliyoruz, değiştireceğiz inşallah bu anlayışı.
Ya bu aslında şöyle hani benim de böyle bir Anadolu tarafından en azından yatırımcılarla görüşmüştük. Biz eski teknoloji odaklı bir iş yapıyorduk sonuçta, aplikasyon yapıyorduk.
Tabii.
Yani biz bayağı bütün görüşmeleri yaptık. Günün sonunda oradaki melek yatırımcıların, sözde melek yatırımcıların bize söylediği şey var. Dedik yani ya biz daha çok teknoloji odaklı değil de biz daha çok üretim odaklı şeylere yatırım yapıyoruz.
Evet.
Ya melek yatırımcı dediğin şey aslında hani genel çapta dünyada hani angel olarak geçenler çoğu zaten teknoloji odaklı ve yeni nesil işlere.
Kesinlikle.
Ki özellikle hani bugün benim mesela en çok içimde ukde kalan şeylerden bir tanesi de şu. Ya bugün devlet noktasında deli bir destek var yatırımcıya. Eğer ki İTO'dan onaylı bir belge alırsanız yani %50'ye %75'e yakın paranızın zaten geriye dönük olarak KDV olarak vergi olarak zaten geri dönük alıyorsunuz.
Evet.
Ya bugün hani gün sonunda 100.000 TL'lik para yatırıyorsanız sanki 25.000 TL para yatırmış gibi oluyorsun. Ama bunu bilmeyerek birçok yatırımcımız, birçok iş insanımız bu noktaya biraz da olsa uzaktan bakıyor. Abi ama her ne kadar ne olursa olsun bu podcast'te biraz da olsa işi konuştuk.
Evet.
Ama artık biraz da seni konuşmak istiyorum. Ya bugün birçok kişi şu noktada bakıyorlar. Yani birçok iş adamı bugün Ali Koç olsun vesairesi olsun. İnsanlar yalnızca yaptığı işte biliyorlar. Ama günün sonunda bu adamların da bu iş insanların da bir hayatı var. Kendi hayatları, kendi ekosistemleri var ve belli bir dünya görüşleri var. Ve bence en kıymetli şey bu insanların yaptığı işi değil, bu insanların kendi hayatını, bu insanların hayat hikayelerini duyabilmek. Ya çünkü bugün normalde mesela hani burada 45 konu, ya çoğusunu yolda görse insanlar şunu diyecek. Ya bu adamın da işte şöyle şöyle yapmıştır, kesin baba parası vardır, kesin şöyledir, kesin böyledir. Ama gün sonunda öyle farklı, öyle tuhaf hikayeler duyuyorsun ki ben bile şaşırıp kalıyorum. Diyorum ki ya helal olsun ya, gerçekten diyorsun. Peki abi, şimdi ilk olarak seni bir soğana benzetmek istiyorum. Çünkü bizim artık bir geleneksel bir sorumuz oldu. Şimdi şöyle abi, bir soğan düşün ve soğanın bir cücüğü vardır. Ve bu cücük aslında hani benim için en azından 85 kilo etten kemikten bir varlık. Yani tamamen böyle daha insana dönüşmemiş bir varlık. Cücük en tatlı yeridir aslında soğanın. Böyle biraz da Anadolu'ya kayalım.
Kesinlikle.
Abi bunun üzerine gelen katmanlar aslında bizi gerçekten insan yapan, bizi biz yapan şeylerdir. Bana bu cücüğün üzerine gelen 5 katmanı söylemeni istiyorum. 5 duygu olabilir, 5 mod da olabilir, 5 tane hayatında gerçekten önem verdiğin bir görüş olabilir. Hiç fark etmez.
Yani bu kendi hayatımızın tanımlanması sürecinde bizim önem atfettiğimiz alanlar mı biraz? Bunu tabii bu cücük yaklaşımına çok...
Ya şimdi şöyle...
hani, çok şimdi şey şöyle değil, mesela abi,
hani, özellikle hani...
Affını diliyorum.
Estağfurullah. Yani birçok kişi farklı cevaplar verdi.
Evet.
Kimisi belli duygular söyledi. Kimisi hayatında var ettiği modlular söyledi. Hı hı. Kimisi dedi ki ben tutkuya inanıyorum ve tutku olmazsa bu 5 şeyin de hiçbir önemi yok dedi. Kimisi dedi ki sadakat aslında bu soğanı çevreleyen ve soğanın bütün çemberlerini bir arada tutabilen şey dedi. Hı hı. Aslında senden bu tarz duygular,
yani beni tanımlayan
istiyorum.
5 tane aynen. Önemli kavram aslında.
Aynen. Yani
ben öyle tanımlayayım.
Tamam.
Ben de öyle gidelim abi. Şimdi şöyle, beni en tanımlayan kavramlardan bir tanesi insanlara faydalı olmak. Bu benim için çok kıymetli. Zaten o yüzden işte belki kendimi gene tutamayıp sivil toplumdan bahsettim. Yani insanlara faydalı olmak, ne kadar maddi varlığım olursa olsun, ne kadar işte insanların bu dünyanın realitesi ve formülasyonlarıyla tanımladığı o başarı tanımının içindeki realiteler gerçekleşmiş olursa olsun, sadece kendine faydalı olan bir insan hayatımda olmak istemiyorum. Bu bir. Hayat mottom bu. Yani günün sonunda hepimizin gideceği o yer var ya, o yere giderken arkama baktığımda ya ben işte birçok insana faydam dokundu. Yani birilerine yardım yaptım, birilerine iş öğrettim, birilerinin önüne açtım. Ya bunu hep hayatımda beni gerçekten motive eden ve hakikaten bunu hissetmediğimde de, bunu yapmadığımı hissetmediğimde de enerjimi tamamen düşüren bir konudur. Yani faydalı olmak. Bu bir, bence bir yani öyle düşünüyorum. Bu tabii değişti yani o dediğim gibi yani o daha bu belki işte İstanbul'a dönüşüm, o süreci yaşayışım bundan önce çok daha hırslı, çok daha dikine hayatımı yaşayan bir insandım ama bu çok kıymetli bir hale geldi. İki, arkadaşlarım, dostlarım yani aslında bir yandan baktığında ailem. Yani aile tanımı da ben de sadece işte tabii işte evliyim tabii kızım var. Bu çekirdek aile değil. Biraz şey gibi olacak.
Kabak çekirdeğine kaçan bir evet, aile yapısı.
Ya, yok işte aynen biraz öyle. Vin Diesel'ın hani şeyde Fast and Furious'la family deyip böyle hani insanla sen de ailemle. Biraz öyle bir yapım var yani Allah affetsin. Ya mesela işte o zamandan gelen benim üniversiteden gelen bazı arkadaşlarım var. Hani hakikaten onlar benim için aile, family. Yani onları ben onlar için hani maddi sebepler sükût eder bende. Gene ofisimdeki arkadaşlar yani gerçekten bunlar yani bu ofisimiz de bizim yani tamamen gençlerden oluşan bir ekibimiz var. En yaşları benim 31 yaşındayım. Onlar da benim ciddi anlamda ailem. Çünkü biz gerçekten çok çalışan, çok gayret eden, mücadele eden, işini hakkıyla yapan işte beraberiz akşam 8.30'da çalışan arkadaşlarımız var hala. Böyle bir ekip var. Tabii ki yani ailemin o özü, o çekirdeği çok özel, çok başka tabii kızım. Yani kısaca aile benim için çok kıymetli. Bütün maddi realitenin ve gerçeklerin önünde. Onun için aileye ben çok değer veriyorum. Bu aile aslında belki de bu aile sevgisi benim yani o memleketime hizmet tabii klişe olabilir ama yani o sevgiyi o ilgiyi de işte en geniş ailem dediğim ülkeme olan sevgim tutkum. Yani bunu gerçekten hayatımdaki benim en büyük tutkum bu. Üç tutkuysa bu. Yani memleketime faydalı olmak. İkinci de biraz paralel, benzer, iç içe ama farklı kesimleri ve kısımları da var. Yani bu tutku da nasıl evrilecek, ne noktaya beni götürecek bilmiyorum. Ama kendi içimde, kendi çapımda ben şu an bunu çok iyi bir hukukçu, önemli bir yatırımcı ve girişimcilerin önünü açan belki bir mentor, bir abi olarak değerlendiriyorum. Bu şekilde faydalı olmaya çalışıyorum. Ve hayatımın önemli bir noktası da tabii bu faydalı olmanın memleket ve Türkiye özelinde kalması da bu açıdan çok kıymetli. Şimdi 3 tane mi söyledik? Aynen. Kaldı 2 tane. bu evet yani kolay bir soru değil. Gerçekten kolay bir soru değil. Bir de böyle yani bir anda işte 5 tane söylediğince insan tabii ön düşünme süremiz de çok olmadığı
hani
için.
Şey vardı hatta bir tane kimdi, Orhan abi veya Kıvanç abi gene yanlış hatırlamıyorsam şeydi hani Kaybedenler Kulübü hayranıyım dedi ve Kaybedenler Kulübü'nde şey var artık. Radyo para kazanmaya başlıyor. Evet. Gün sonunda hani radyonun yapımcısı diyor ki artık hani para verebiliriz diyorsun. Yani ne kadar istiyorsunuz? Ya diyorlar ki biz hani para istemiyoruz. İşte alkol istiyoruz. İşte şunu istiyoruz. Tam çıkarken şey diyor. Ya çikolata diyecektim. Aynısı yani bu soruda da bütün herkese şey var. Ya kayıt bittikten sonra ya şunu söyleyecektik de söylemedik kafası oluyor. Ama evet. Ne olursa olsun aslında buradaki benim bu sorudaki ana amacım şu oluyor aslında abi hani. Ya ben bunu sorduğumda senin aklına binlerce düşünce geliyor.
Tabii.
Ve normalde sohbet ederken aslında ortaya çıkartmayacağın veya normalde sohbet ederken bunu söylemeyeceğin kelimeler o anda ağzından çıkıveriyor. Hmm. Bu aslında senin biraz da olsa içine inmek. Evet. Biraz da o kendi benliğine inmek oluyor.
Yani işte son ikisine geldiğimiz zaman bizi tanımlayan motto olarak yani ben tabii çalışkanlık olabilir. Yani 4 numara. Gerçekten bunu bu işte kökten gelen bir şey. Yani biz, erkek çocuğu babadan çok etkilenir aslında. Kimisi bunu söylemez, kimisi dillendirir severek. Ben ikinciyim. Çalışkan olmak benim için hep küçüklüğümden beri yani ne yaparsam yapayım ama. Yani ben Yunus şey de sattım, şerbet de sattım. Böyle şerbet hani omuzundan falan onu da yaptım. Üniversite kendi açlığımı çıkarmak için bazı işlerde de bulundum. Hani hangi işi yapıyorsam yapayım. Yani şu masayı silme işini yaparsam yapayım. Çok çalışkan bir şekilde en iyisini, en güzel masayı silen ben olayım. Böyle hakkımı vere vere yani böyle bir yapım da var. Yani bu beni mutlu hissettiren, hayatımı tanımlayan, çalışkan olmak. Gerçekten bu da bence dördüncüsü olabilir. Eğlenceli bir şey bulmamız lazım bence beşinciye. Çünkü dördü çok fazla böyle duygusal.
Buhranı sokuyor insan
evet,
aslında.
Evet evet yani öyle hani. Fazla şey oldu sanki kendimi böyle çok bir plan program doğrultusunda tanımlıyorum gibi ama hiç alakası yok gerçekten. Abi 5 hız çok net aslında şu anda aklıma geldi. Çok hızlı gelmedi bu aklıma. Çünkü o kadar içselleştirdiğim aslında bir özelliğim ki tanımlamıyorum bunu çok fazla. Daha önce acelecilik kadar hızlı. Şu anda yani hızlı araba kullanmayı severim. Hızlı iş bitirmeyi severim. Hızlı gidip gelmeyi severim. İnsanlarla iletişimi hızlı yapmayı severim. Yani hızı gerçekten seviyorum. Yani her şeyin hızını seviyorum. Son zamanlarda hızın yanına hem hayat anlayışı olarak hem de profesyonel açıdan hızın yanına sürdürülebilirliği koymaya çalışıyorum. Yani kontrollü hız aslında.
Trafik kurallarını uyarak tabii ki. Yani
evet
yani.
Hemen bir kamu spotu. Hız iyi bir şey değildir. Kesinlikle önermiyorum. Herkesin bir kötü alışkanlığı olabilir. Allah affetsin bizim kötü alışkanlığımız da tamamen trafiğe kapalı alanlarda olmak üzere. Evet, eyvallah. Yani, evet 5 hız.
Abi şimdi şöyle mesela özellikle hani ülkemizin de insanı aslında dedin yani o topluma faydalı olma. O hani milliyetçi bir benlik aslında bütün o ülke nüfusunda var. Çünkü ne olursa olsun hayatta her zaman buradayız ve birlikteyiz. Ve özellikle benim hani ben de bir Erzurumlu olarak bir Dadaş olarak falan bir şey yapayım. Hani bizim oralarda bir söz var. Bugün dünya yarın ahiret. Yani bu yarın ne olacağını bilmiyorsun. Yarın burada mıyız değil miyiz? Biraz da böyle şey gibi buhrana sokmayalım da kimseyi. Hani yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Ve yarın ne olacağını bilmediğimiz için bugün yapmadıklarımız, bugün o pişmanlıklarımız bizi gerçekten üzüyor. Bu noktada belki hızlı davranmak gerçekten işe yarayabilir. Ya çünkü ben de mesela özellikle bir ara şey düşünüyordum yani hani her gencim böyle bir ergenlik zamanı. Benim ergenlik zamanım tabii yakın. Hani daha yeni girdiğimiz için falan böyle hani belki hala ergen de olabiliriz. Ama ne olursa olsun şöyle bir durum vardı bende. Şey diyordum hani ya diyelim ki bugün öldüm. benim arkamdan yarın ne söyleyecekler? Ya bugün Emre abi diyelim ki hani yarın dedi ki Yunus öldü. Aman da derse bu ben o zaman ben hayatımı gerçekten çok da iyi yaşamamışım. Ama ben öldükten sonra birisi şunu derse arkamdan ya gerçekten Yunus şu anda yaşasaydı 5 sene sonra şu işi yapabilirdi abi. Ya 5 sene sonra unicorn olabilirdi.
Evet.
Gibi bir cümle kuracaksa benim yaşamam lazım. Bu motto ile yaşarsan gerçekten hayata farklı bakabiliyorsun. Hatta Nuri Murat Avcı vardı böyle mentörlerden. O şey kendine sahte bir cenaze düzenledim dedi mesela böyle hani hayat mottosu olarak. Dedi ki ben kendime sahte bir cenaze düzenledim. Kimler gelecek, kimler gelmeyecek, kimler arkamdan iyi konuşacak, kimler kötü konuşacak. Evet. Kötü konuşanları da iyi konuşturalım o zaman. Gerçekten bu hani biraz da olsa o dünyanın sonunu düşündüğümüz takdirde gerçekten çok farklı bir hayata bakış açısına dönebiliyoruz. Abi ben sana son olarak dinleyicilere daha fazla sıkmayalım. Elbette ki sıkılmamışlar senden ama benden biraz sıkılmış olabilirler. Hani son olarak abi şimdi diyelim ki eve gittin. Kafayı koydun yattın. Ya uyuyamıyorsun ve duvarı izliyorsun. Çünkü herkesin aklında sürekli bir fikir dolanır. Ya ulan şunu yapsak, ulan bunu yapsak. Acaba nereden ne gelecek gibi. Senin aklına elbette ki takılan fikirler vardır. Peki bunlarda ya ulan şu fikri gerçekten aklıma geldi de niye yapmadık dediğin oldu mu? Bize biraz bunlardan bahseder misin? Yani hani kendi hayatından aslında bir hikaye de anlatabiliriz bu noktada. Çünkü senden şunu bekliyoruz. Ya aslında yaklaşık 40-45 dakikalık bir konuşmamız oldu. Ve bu konuşma boyunca aslında seni biraz tanıdık. Seni biraz dinledik. Ama kendi benliğinden paylaşmadığın bir hikayeyi paylaşabilirsen hem babayan insanlar için hem de senin için çok tatlı bir sohbetimizin noktalanması olur.
Yunus şöyle açıkçası belki biraz espiritüel olabilir ama ben kafamı koyunca direkt uyuyorum. Yani çok fazla duvara bakıp bir şey düşünen bir insan değilim. Çünkü gerçekten çok yoğun ve stresli bir işimiz var. Zaten kusura bakma seninle de bu konuşmayı çok biliyorsun. Önceden yapacaktık ama bayağı sarktık. Çok özür diliyorum yani gerçekten gecikme için. Yani işin esprisi çok fazla bunu düşünen biri değilim. Bir, iki, çok keşke diyen biri de değilim. Yani ben hayata ya keşke şunu da yapsaydık, keşke bunu da yapsaydık. Çok fazla böyle diyen bir adam değilim. Yani neden? Çünkü yani o an, o tecrübenin benim kader planımda, benim hayat serencamemde yaşanması gereken bir olay, bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Ve bunu gerçekten hem hani bir laf vardır ya her şerde bir hayır var falan. Yani gerçekten birçok kötü ya keşke bunu yaşamasaydım falan dediğim şeylerin baktığımda hayatıma çok katkı sağlayan, çok fazla bana faydası olan şeyler haline dönüşebildiğini gördüm. Ve hayatımda ya lan süper bir şey oldu bu, çok faydalı, çok güzel, iyi ki yaşamışım dediğim bazı şeylerin de belki 5 sene sonra ya keşke bu güzellik dediğim olay yaşanmasaydı dediğim oldu. Onun için şimdi daha 31 yaşındayım. Yani önümde tabii Allah ömür verirse benim inancım gereği ömür verirse belki iyi dediğim şeylere yaşanmasaydı diyebilirim. Veya kötü keşke yaşanmasaydı dediğim neden kaçırdım dediğim şeylere belki iyi ki yapmamışım diyebilirim. Onun için çok politik bir cevap verdim biliyorum. Ama çok fazla bu anlamda bir şeyim yok. Yani keşkem yok açıkçası. Tabii ki şöyle keşkelerimiz var. Yani şimdi startup ekosistemin içindeki insanlar olduğumuz için ya bu fikir benim aklıma gelmiş. Yani mesela şunu söyleyeyim sana çok komik gelebilir. Ben Ermenek'teyken yani işte 6,5-7 yaşındayken daha böyle Tsubasa falan izliyorduk. Biz tabii sen bilmezsin onları.
Bizde de var. Bizim biliyor zamanımızda musun? Da var. Tabii harika. Canım Tsubasa'nın topa vurmaları.
Aynen. Hiç bitmeyen futbol sahasını biliyorsun. Döne döne gitti yani. Şimdi onları falan izlerken böyle Teletubi gibi beynimizi uyuşturan şeyler falan 6,5 yaşında ne yapalım yani. Televizyonda bir tek o var onu izliyoruz. Ben mesela şeyleri çok yani ne bir bilim teknik var ne bir işte Discovery Channel var televizyon köyde yaşıyorum. O zaman bile bu güneş enerjisiyle çalışan arabaları çiziyordum. Ben aslında fen lisesi geçmişim vardır. Teknik bir altyapım vardır. Yani bunun gibi ya o zaman bile yani düşünebiliyor musun yani 1996 yılında ben güneş enerjisiyle ilerleyen arabaları çizip işte bu şeydeki evlerin üstüne konulan bu güneş enerjisi panelleriyle arabaların üstüne monte edip hani şu anda üniversiteler güneş enerjisi araba yarışına giriyorlar ya şu anda 3-4 senedir falan. Yani onları ben çiziyordum. Vardı öyle çizimlerim benim. Düşün 6,5 yaşındayken. Bu tarz çok fazla hayalim oldu. Mesela yerli araba Amerika'dan geldim. Ben Galatasaray'da hukuk okuyorum. İkinci sene yerli araba projemin markasını oluşturdum. Yani yerli aracımın, yerli araba markamın logosunu tasarlattım. Bir makine mühendisi genç arkadaşımla çizimlere başladık. Mesela keşke o projenin arkasını arasaydım diyorum. Bu bir. Büyük keşkeler. İki, ben Los Angeles'ta yaşadım belli bir süre. Özellikle Los Angeles'ta bir mimar abimle önemli bir Turkish Mall açma projemiz vardı. Ve çok gerçekten olağanüstü bir projeydi. Türkiye'de de çok ciddi girişimlerimiz oldu bunu oraya taşımak anlamında. Türk firmalarının oradaki kapısı olacaktık. Ve daha ben 22 yaşındaydım. Mesela bu projenin arkasını arasaydım diyorum. Hemen dönmeseydim diyorum. Ya bunun gibi birçok var tabii. Yani dediğim gibi yani 22 yaşında Los Angeles'a Türk Mall'i kurma hedefi olan, 23 yaşında yerli araba yapmak için tasarımlar yapan bir hukukçuyum. Yani böyle enteresan garip yönlerim var. Onun için her sene birkaç kere keşke dediğim şeyler oluyor açıkçası ya. Böyle girişimler var. Şimdi isim vermeyelim. Biz de düşünmüştük onu gençken falan diye.
Yemin ediyorum aklıma gelmişti diye. Aynen öyle.
Ama şimdi tabii o çok böyle kahve ağzı olacak. Onun için çok demek istemiyorum açıkçası.
Tabii ki.
İşin esprisi ama yani ben hep geleceğe bakmaya çalışan biriyim. Çünkü dediğin gibi sıfırdan bir noktaya gelmeye çalışan biriyim. Onun için hep arkama baktıkça şükretmeye gayret ediyorum.
Abi aslında bugün biraz da olsa hani geçmişi konuştuk, geleceği konuştuk. Ne olursa olsun, nerede olursak olalım. Özellikle hatta Akan abinin bir sözü vardı. Hani onunla da podcast'imiz yayınlanmıştı 3. sezonda. Şeydi hani ya şey tabiri var işte. Etrafımızdaki 5 kişinin ortalamasıyız.
Süper.
Ya dedi ki ya tamam dedi hani etrafımızdaki 5 kişinin ortalaması olalım. Ama ya bugün mahallede büyüyen bir adama sen şunu demiş oluyorsun. Sen bu mahalleden çıkamazsın. Veya köyde büyümüş bir adama sen bu köyden çıkamazsın. Senin arkadaşların işte çobanlık yapıyor. Elbette ki büyük saygımız var. Hani çok güzel bir iş.
Tabii.
Ama ne olursa olsun hani şey ya sen çobanlıktan başka bir şey yapamazsın. Veya sen işte şu işten başka bir şey yapamazsın. Ne olursa olsun elbette ki etrafımızdaki insanlar fikirlerimize belli noktalarda belli fikirler katabilirler. Ya çünkü ne olursa olsun hani ailemizin yapısı, ailemizin düşüncesi bizim de düşüncemiz haline geliyor. Hatta hani Ersin Pamuk Sezer'in de yanlış hatırlamıyorsam şey tabiri vardı, bir cümlesi vardı. Tam olarak birebir söyleyemiyor olabilirim. Hani bundan dolayı özür dilerim. Ama şöyle bir tabir var. Dedi ki hani ya sen ne yaparsan yap günün sonunda %50'den fazlan senin ailen. Yani doğru. Aile geçmişin neyse, ailende neler konuşuluyorsa sen günün sonunda osun ve olmaya da devam edeceksin. Ne olursa olsun hayatımızda her yere gidebiliriz, her şeyi yapabiliriz. Ama bugün burada bu konuşmayı yapmak gerçekten çok temizdi abi. Tekrardan sana teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim Yunus. Çok başarılı bir podcast yayını yapıyorsun. Hakikaten yani şimdi baktığımızda bir genç olarak yani bunu lisede bir liseli olarak çok kıymetli. Yani biz tabii o ağırladığın insanlar arasında belki en altlardayız. Çok önemli konuklarım var. Tabii bu bence çok büyük bir başarı. Öncelikle ben seni tebrik ediyorum. Ben inanıyorum ki belki 200 sene sonra seni çok daha farklı yerlerde göreceğiz. Bu podcast de aynı şekilde. Ben de tabii bu anı ölümsüzleştirmek için biliyorsun ufak bir fotoğraf çekti ikimizden arkadaşlar. İnşallah ben de bir gurur anı olarak ileride de göstereceğim. Tabii ben şuna çok inanan bir insan oldum. O yüzden 22 yaşımda dediğim gibi bütün harçlığımı bu derneğe vakfederek gençlerle, gençler için bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve bir genç olarak hep şunu söyledim. Dedim ki gençler yarınımız değil, gençler bugünümüz. Gençler ileride ülkeye hizmet etmeyecek, insanlığa faydalı olmayacak. Gençler bugün bu ülkeyi yönetecek. Gençler bugün bu ülkeye faydalı olacak. Yani ben seni ilk tanıdığımda zaten bunu yüzüne söylemiştim. Hatta espride çok da şımarma demiştim. Ama hakikaten çok güzel gidiyorsun. Çok başarılı bir gerçekten girişimcisin. Bu podcastlerinde hepimiz eyvallah istifade ediyoruz sayende. Çok önemli konuklarım var. İnşallah çok güzel noktalara gelecek. Ben de bu podcast sürecinin bir parçası olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Ben sana teşekkür ederim.
Eyvallah.
Benim için de çok kıymetli bir andı.
Abi aslında bugün şey yani 4. sezonun ilk bölümüsün ve 4 sezonluk güzel bir serüvenimiz oldu. Bugün 4. sezona başlıyoruz ve bu benim için de aslında çok müteşekkir edici, çok böyle gurur verici bir durum. Çünkü hani ilk başladığımda işte en başta telefonla falan kayıtlara başlamıştık. Daha sonrasında yavaş yavaş elbette ki daha hani ilk başladığımda 16-17 yaşındayım, daha 17'ye yeni girmişim falan. Şimdi bu işi bir ajans olarak yapabilmek, bu işi bir podcast ajansı olarak devam ettirebilmek çok daha başka bir duygu. Ve elbette ki hani şu anda Yalnızca Babayan insanlar yalnızca Türkçe içerik üreterek 20 ülkede dinleniyor. 5 tane ülkenin top listelerinden aşağı inmiyor. Ve hani şu anda sadece %70 civarında Türkiye'de dinleniyoruz. %30 yabancı ülkelerde dinleniyoruz. Ve bizi dinleyen binlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Ve Yunus ile Babayan insanların bugünkü bölümünün yalnızca bugünlük sonuna geldik. Yalnızca bu bölümlük sonuna geldik. Gelecek bölümlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Esen kalın.